İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı hocamız Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İyi bayramlar diliyorum.
Size de ve dinleyen dostlarımıza iyi bayramlar.
Evet, bugün bayramın ikinci günü. Bizde cuma günü hem bayram günü, değil mi? Müslümanların bayramıdır cuma, hem de Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Sevgili dinleyicilerimizle buluşabildiğimiz için böyle bir günde kendimizi şanslı hissediyoruz. Çünkü çeşitli vesilelerle duydular, öğrendiler, kurban ibadetlerini yerine getirdiler. Biz de biraz kurbanla ilgili konuşacağız bugün. Kurbanın kelime anlamından başlayalım mı hocam? En basit ama herhalde en çok konuşmamız gereken şey diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
Doğru. En azından yaptığımız işin hem tarihçesini öğrenelim hem de yaptığımızın bizim fenomenoloji dediğimiz ibadetlerin hem bizde hem de ilişkili olduğumuz çevrede, insanlarda yaratmak istediği etki açısından iki yönlü bir incelemeye tabi tutalım. Kurban kelimesi Kur'an-ı Kerim'de kurban olarak geçiyor. Kurban. Bu Hazreti Adem'in iki çocuğu Habil ve Kabil, hepimizin bildiği o kıssada Allah'a Habil de Kabil de bir sunumda bulunurlar. Sunu. Ve o ona Kur'an-ı Kerim kurban der. Yani Allah'a yakınlaşmalarını sağlayacak şey. Bu Allah'a yakınlaşmalarını sağlayacak şey olarak geçen kurban kelime olarak garebe, garip. Allah'tan bahseden ayetlerin bir kısmında garibün, Allah onlara yakındır diye seslenilir. Dolayısıyla kurban ibadetinin ilk defa orada anıldığı, insanlığın tarihinin başında bu şekilde anılması aynı zamanda ilginçtir. İnsanlığın tarihiyle birlikte anılan bir ibadet bu.
Şimdi Müslümanlar yani kurban ve kurban bayramı deyince hemen en önce akıllarına Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Kabe, Hac gibi şeyler geliyor. Sonradır. Ama yani Kur'an'ın ve insanlığın tarihi aslında değil mi? Kurbanla,
Adem'le evet, başlattığımız
tarihte. Özel bir hikayesi var.
Evet, evet, özel bir hikayesi var. İkisi de Allah'a kurban sunarlar. Sundukları kurbanlarda birisinin kurbanı kabul edilir, birisininki reddedilir. İkisi de kurban sunmaktadırlar. Kurbanı kabul edilen kişinin yani Habil'in kurbanının kabul edilme sebebini Kur'an-ı Kerim'de ilgili ayetin sonunda söylüyor. Diyor ki Allah muttaki olanların kurbanını kabul eder zira der. Dolayısıyla herkesin bir kurban çabası olabilir ama kurbanın kestiğimiz hayvanla, kurban ettiğimizle ilgili olmasından daha çok bizimle ilgili bir tarafı olduğunu Kur'an-ı Kerim orada söylemiş oluyor. Dolayısıyla sunum yaparken, kurban ederken, kurban keserken, Allah'a yakınlaşma talebinde ve niyazında bulunurken içinde bulunmamız gereken bir hali Kur'an-ı Kerim öne çıkarıyor. Muttakilik, takva. Bu başka ayetlerde de mesela kestiğiniz hayvanların eti, kanı Allah'a çıkmaz, yükselmez derken de aslında nesneye değil, kestiğimiz hayvana değil, bize yönelen bir şey var. Allah'a yükselecek olan sizin ihlasınız, sizin takvanızdır gibi. Bu kurbanın İbrahim peygamberle de irtibatlandırılması doğrudur. Yani iki olay Kur'an-ı Kerim'de doğrudan kurbanla irtibatlandığı, birisi işte andığımız Hazreti Adem'in iki evladı arasındaki ilişki de anılıyor. Bir de İbrahim peygamberin bir herkesin bildiği İsmail'i ya da Yahudilere göre İshak'ı kurban etme talebinin, yani bir insan kurban etme alışkanlığının bitirilişini ve insanlığın bundan sonra yeni bir aşamaya diyebileceğimiz yeni bir aşamaya geçişini simgeleyen bir ibadettir. Ve aslında kurban ibadeti haccın, bir parçasıdır normal olarak. Yani hac ibadetinin farz olan hac ibadetinin bir parçasıdır. Kendi başına biz çoğu zaman değerlendiriyoruz ama hac o da şudur. Kurban bir başarının sonunda gelen bir ödüllendirmedir. Yani kişinin kendisini ödüllendirmesidir. Bir yani şöyle deriz ya, bir sınavı geçersem bir kurban keserim. İşte bir araba alırsam bir kurban keserim. Şöyle olursa vaatler vardır. Hac ibadetinin zorlukları, hem oradaki zorluklar hem de hacca gitme ehliyetini ve yeterliliğini kazanana kadar, işte zengin olacaksınız, sağlıklı olacaksınız, şunlar, bütün onları, bütün aşamaları tamamladınız, hacca gittiniz, hacda gerekli bütün aşamaları tamamladınız, sağlıkla ve en sonunda diyorsunuz ki, yani kurban ibadeti haccın bir parçası, sonunda gerçekleşen bir şeydir. Şükür olarak bir başarı kutlaması olarak orada kutlanır. Hacda kesilir kurban. Ama diyeceksiniz ki haccın bir parçası olan kurbanı niye gündelik yaşamda bütün Müslümanların hayatına yaydık? O zaman şöyle bir şey ben söylerim. Biliyorsunuz hacca başlayan insanlar ihram giyerler. İhramın kökeninde haram var. İhramın kökeninde hürmet var. Bu da şu anlama geliyor. İhrama giren bir kişi aynı zamanda haccını bitirene kadar bir sinek dahi öldürmemeye, onun hayatını korumaya ant içer. Yani ihram aynı zamanda insanların yaşamına, yaşam haklarına saygı gösterme simgesine bürünmektir. Bunu yapan bir insan haccı bitirene kadar ne kendine, ne yakınlarına, ne insanlara, ne hayvanlara hiçbir şekilde zarar veriyor değildir, vermez. Bu saygınlığı, bu korunaklı olma durumunu Müslümanların bütün yaşamına yayma çabasından ve gayretinden ibarettir. Yani hacda konsantre, yoğunlaştırılmış bir şekilde yaşanan bu saygınlık, insanların hayatını muhafaza etme, hürmet gösterme, saygı gösterme, yayıldığı zaman, genişletildiği zaman bütün Müslümanların aslında bir yıldan, yani kurbandan kurbana, o kurbanı kesmeyi hak edecek, bir başarı simgesi olarak onu gösterecek şekilde bir yaşam sürme talebinden ibarettir. Yani kurbanın fenomenolojisi bence budur. Kurban bir hayvan ediyoruz. Niçin? Bir başarı kutlaması. Neyin başarısını kutluyoruz diye sorarsanız budur. Bir muttaki insan olarak insanların yaşamına, hayatına saygı gösteren birisi olarak yaşadık. Evet. Ve bunu şimdi taçlandırıyoruz.
Yani hem bu geçmişe yönelik bir şey hem de bir sonraki seneye kadar da belki bunun sözünü vermeyle sözünü de var. Alakalı bir şey olarak hem düşünebiliriz. Dünü hem, de yarını. Hem dünü hem yarını kuşatacak evet. Bir insanın bilinç kazandırmasına sembolik bir katkı.
Tam o bilinç. Evet. Çünkü muttakilerden muttaki Allah kurban kabul şey eder diyor. Muttakiliği tabii. Biz çok bilinçli hal olarak.
Bu şekilde senede bir söz evet. Veriyoruz kendimize ve Allah'a bu şekilde evet. Söz veriyoruz diye anlıyorum. Şimdi 3 tane şey geçti hocam. Bir izninizle özet yapalım. Müttaki olanların kurbanının kabul edileceği ve bizim genel olarak kurbanla ilgili ayetten anladığımız hani onların somut olarak herhangi şeylerinin Allah'a ulaşmayacağını siz de biliyorsunuz, ne eti ne kanı. Ama asıl ulaşacak olan sizin haliniz. Evet. Siz kendi halinizi arz ediyorsunuz. Bu bir kere çok önemli bir şey. Ve bu anlamda bilinç geliştirmek adına insanlara katkı sağlıyor. Şu yeni bir yani zihniyet değişikliği olması da benim çok ilgimi çekiyor. Madem Habil ile Kabil, yani tabii bu kronolojik bir şeyden söz ederken dikkatli olmak lazım da ilk insan diye öğrendiğimiz için. Orada hayvan kurbanıyla başlamış ama sonradan nasıl insana dönmüş de ondan sonra bir daha insandan tekrar hayvana dönsün diye böyle de bir Hazreti İbrahim'in hikayesi oluşmuş. Aslında çok acayip şeyler yaşamışız biz. Yani insanoğlu ne acayip bir serüven içerisinde değil mi? Nasıl kıymışız böyle. İnsanları? Mesela ilk erkek evlatların böyle yanan bir ateşin içine atıldığını, daha sonrakiler bereketli olsun diye değil mi? Tanrılara tabii, kurban etmek diye.
Ve bundan tanrıların büyük zevk aldığı.
Zevk aldığını düşünmek gibi. Yani insanoğlu ne acayip, ne dehşetli bir varlık. Yani bu şeyleri düşündürtebilmiş kendisine.
İnsanı kurban etmekten insandan kurbanına bence süreç gitti. Yani insanı kurban etmekle insandan, kurbandan kastım şu. Mesela ben kendimden neleri kurban etmem gerekir bu yıl? Hı-hı. Kendimden. Hı-hı. Nedir? Mesela çok hırslıyım ve bu hırsıma birçok insanın canını yakıyorum hırsım için. Bu hırsımdan kurban vermem lazım. Hı-hı. Hırsımı kurban etmem lazım.
Şimdi de bambaşka bir şey koydunuz evet. ortaya. Evet.
Açgözlüyüm, açgözlülüğümü kurban etmem lazım. Şimdi muttakiliğin, kurban kelimesiyle muttaki, takva kelimesinin aynı ayette geçmiş olmasının bize vermesi gereken bir şey var. Hı hı. Yani takva, neden Allah takva sahibi insanların kurbanını kabul ederim diye şartlı bir ilişki kuruyor. Hı hı. Onun için diyorum ki insanı, hayvanı da kurban etseniz, o kurban ettiğiniz hayvanın sizde yaratması gereken ya da o süreç içerisinde sizde oluşturması gereken bir halin olması gerekir. Amaç budur. Hı hı. Nedir? Orada çok fiziki olarak o hale insanın kendisi giremiyorsa bile, hiç değilse, diyelim kurbanını veriyor, işte hayır kurumlarına gönderiyor yurt dışına ya da kestiğin işte fakir fukaraya dağıtıyor vesaire. Bunun getirdiği bir sosyal zemin var mı? Var. Yani insanlar arasında paylaşmayı, empati kurmayı. Bir yıl içerisinde belki de, yani bu maalesef ülkemiz, kabul etmek lazım. Ülkemizin bir kısmı Bangladeş ayarında yaşıyor. Bir kısmı İsviçre ayarında yaşıyor. Biz evine et giremeyen insanlar deyince bir kısmı yok canım hocam. Yani bu devirde de evine et girmeyen insan olmaz falan demesinler, olabilir. Vardır. Dolayısıyla bunu paylaşmak, kestiğiniz kurbanın etini fakir fukaraya dağıtmak, bu bence diğer gamlık anlamında, hı hı. kişinin kendinden ya da elindekinden vermesini öğretmesi, talim ettirmesi anlamında çok önemlidir.
Bunu önemseyelim hocam. Kendinden kurban etmek çok önemli bir şey. Çünkü insanların herhalde kendilerine saklamak istedikleri çok şeyler var değil mi? Yani maddi manevi kendileriyle kalsın aynen. istedikleri çok şeyler
onlardan,
var.
Onlardan yani insan kalitesi, Kur'an-ı Kerim orada bir üst seviyeye çıkarıyor bizi. Normalde sahip olduğundan vermek bir şeydir.
Bir şeydir ama
Kur'an-ı Kerim sahip olduğundan değil. Verdiğin zaman canını yakacak olandan da vermeni istiyor. Ya. Bu kendinden vermek, kendinden dediği şey. Kendinden vermek, evet. Kendinden vermek. Bu üst düzeye çıkarılmış bir vericilik. Normalde insan bunu düşünür fakat bunu yapmayabilir. Kur'an-ı Kerim bunun yapıldığı zaman çok daha fazlasının kendisine iade edileceğini de söyleyerek insanı tatmin ediyor.
Rahatlatıyor.
Yani şöyle diyebilir. Ya vereceğim bunu da kardeşim, yani şimdi
yerine
maddi,
ne koyacağım?
Yani maddi dünya, yani can malın yongasıdır ya. Ben bunu veriyorum ama yani Allah bunu anlıyor diyor. Tamam diyor. Verene, ihsanda bulunana hüsna vardır diyor. Yani ihsanın çok daha fazlası vardır. İhsan kelimesi müzekkerdir, hüsna kelimesi müennestir.
Yani çoğalan, artan, durmadan çoğaltan
bir şey verilecek, yerine konulacak. Ekonomi tabiri, ikame. Yani diyor ki bunu kaldıracağım, yerine ne koyacağım diyor. Gitti elimden ne yapacağım? İnsan bunu düşünebilir. Allah diyor ki onun yerine daha
onun da
iyisi
çaresi var.
Verilecek diyor. Böylece bir rahatlama daha sağlamış oluyor.
Evet, bu önemli bir şeydi. Çünkü biraz bu kurban ibadetiyle ilgili düşünürken insanların hani seçtikleri, seçimleri de bu yönde biraz değil mi? Dikkate almaları gereken bir şey. Çünkü en iyisinden, olabilenin en iyisinden. Yani şimdi şu anda bir hayvan kurbanından söz ediyorsak eğer, onun da belli özellikleri var ve bu özellikler içerisinde hani olabilenin en iyisinden ne yapabiliyorsunuz?
Bunu iyi şartlara bağlamışlar aslında. İsterseniz bizim İlmihal kitaplarında kesilecek hayvanın özelliklerini yazdığı zaman en mükemmelini tarif ediyor.
Ama işte bunun da bir zihniyet dönüşümüne sebep olması gerektiğini düşünüyorum ben. Sadece bu şartlar arasında hani bu var şu var değil de, acaba niye böyle söylediler? Niye bu noktaya getirdiler? Niye insanlar? Çünkü insanlarda böyle bir şey var. Yani bir şeyi verirken elinde kalmış olandan, İşte zaten kullanmıyor olduğundan, artık işine yaramayandan gibi biraz da öyle düşünüyor insanlar. Ama bu tarz ibadetlerde özellikle hayır, öyle değil. Yani sizin içinize sinen şey, bakın yani Habil ile Kabil hikayesine geri dönecek olursak asıl müttakilik orada. Yani sizin içinize siniyor mu ki Allah'ın huzuruna çıkarıyorsunuz?
Tabii, almayacağınız şeyi vermeyiniz. Vermeyin. Yani. Almayacağınız şeyi vermeyeceksiniz. Evet. O hikayede de Habil'in ve Kabil'in ikisinin de Allah'la ilgili sorunu yok. Yani yok. Kabil Allah'a inanan yani bir insan Kabil. Fakat ilişkide
evet.
Ve ona sunacağına ilişkin o ilişki biçiminde bir sakatlık var ki nihayetinde Hı. kardeşini bile ortadan kaldırmaya onu götürebiliyor.
Evet.
O bir algıyla ilgili
algı.
Bir şey.
İşte algı bu algıya şey. Hizmet tasavvurla eden bir şey.
Ilgili bir şey. Bu evet. kurbanla ilgili yani ibadetle ilgili algımızın bir defa şöyle düşünmek lazım. Gerçekten tarihin o anlamda bize bir katkısı var. Yani İbrahim niçin anlatılır? Çok ciddi bir şekilde oğlunu kurban ettiğini gören bir peygamber. Bu şu anlama geliyor. Bir peygamber, işte bir çocuğum olursa bunu kurban ederim sözünü veriyorsa
nasıl
demek ki çocukların...
Toplumsal bir durum var orada değil mi? Zorlayıcılık var,
yani
baskı
o da var.
Hı-hı.
Çocukların kurban edilmesinin, bu şekilde vaat edilerek çocuk kurban edilmesinin gayet doğal olduğu bir çevre, ortam var. Evet. Şimdi düşününüz, yani bir çocuğunuz var, bu çocuğun kurban edilmesi yönünde sizin üzerinizde bir baskı var. Toplumsal baskı, mahalle baskısı. Evet. Yani kurban etmediğiniz zaman oradan sürülürsünüz, öldürülürsünüz vesaire. Böyle bir ortam. Yani insan hayatında bir evladı oluyor ve o kurban ediliyor. Bunu siz deseniz ki ya insandan kurban olur mu? Yok böyle bir şey deme hakkınız bile yok. O dönemler yaşandı ve bir insanın şimdi böyle bir ortamdan kurtarıldı. Böyle bir şey yok. Bunun karşılığında böyle bir alışkanlık var insan için, işte kesiyorsunuz bir hayvanı ve kurban sayıyorsunuz. Bence o eski dönemlerden kurtulmuş olmanın, o çağlarda yaşamamış olmanın, evladımızın elimizde huzurlu bir şekilde önümüzde duruyor olmasının kurbanı bile olsa yeter. Yani
evet.
O aşamaları geçirdi insanlık. İnsanlığın şu geldiği aşamayı kutluyor olmak bile... Yani bunun için yani rahat, huzurlu bir ortamda yaşıyorsanız, savaşsız, nefretsiz, şiddetsiz, hiçbir gerekçesi olmasın, kurban kesin yani. Bir kurbanınız olsun. Anlatabiliyor muyum? Bir bunu bu insanın diyorum algı dedik ona biz. Yaşadığımız anı, beraber bulunduğumuz insanlarla paylaştığımız zamanı dolu dolu yaşamak. Niçin öyle yapıyoruz da başka şekilde yapmıyoruz? Bunu fark ederek ve insanlara fark ettirerek yaşamanın neresi kötü olabilir? Şu söyleniyor işte Kurban Bayramı'nda ya bu kadar hayvan işte kesiliyor, katliamlar. Yapmayın Allah aşkına, hepimiz her gün marketlere gidip etin her türünü alıyoruz, ızgarasından falan. Bunu yapıyoruz. Zaten günde milyonlarca hayvan hali hazırda kesiliyor ve tüketiliyor. Ve bunlar kimse kusura bakmasın. Yani helalinden ve temizinden tüketilmesi... hiçbir sakıncası yok. Allah bunu bu şekilde yasasını, kanununu koydu ve böyle gidiyor. Anlatabildim
bir
mi?
Bu söylemi
bırakmak lazım. Yani lazım. Bu kadar. Ama şunu söyleyebiliriz. Efendim çok düzgün yapıyor muyuz bu işi? Ha, o eleştirelim daha mükemmel olsun. Ha,
yani
ayrı bir şey.
Ahlaki yönünü her zaman için açık kapı var. Onları
ama
zaten
çok
söylüyoruz,
ilkesel
konuşuyoruz.
İlkesel bir tartışma açmamak lazım.
Evet onunla ilgili şöyle bir şeyde bulunmak istiyorum. Şimdi siz söylerken aklıma geldi de yani madem çocuklarımızın yerine geçen bir şey, bir kere zaten o da kolay kolay yani feda edilecek bir şey anlamında değil. O sembolik değerini çok iyi anlamak lazım kurbanın. Yani o insanı yükselten bir şey gerçekten. Birincisi o. Bir de yani kurban ibadet diyorum ben başından beri. Çünkü ben öyle algılıyorum. Her şeyde olduğu gibi yani bunu da mesela dayatmayla, zorla yaptırılan bir şey olmadığını insanların çok açıkça, çok,
çok
rahat,
güzel.
çok böyle
bunu
yüreklilikle bilmesi yaptım. Lazım çok ve güzel. Yapanlarla ilgili de evet iyi şartlarda bu ibadet yerine getirildiğinde, gerçekleştirildiğinde onları sadece tebrik etmek lazım. Yani yapmayanlara da bir şey olmasın ama yapanlara da olmasın. O dengeyi çok
yani
kuramıyoruz gibi geliyor çünkü.
Çok güzel bunu açtığınız yoldu. Şimdi yani kurban kesme bakıyorsunuz mezhep olarak Şafii diyelim, ülkemiz bizim Türkiye yoğun olarak Şafii ve Hanefi mezhebinden oluşuyor. Şafiiler kurban kesmenin sünnet olduğunu söylüyor. Yani hafif, yani kesmeseniz de bir şey olmaz. Hanefiler biraz daha yükseltmişler bu seviyeyi ve vacip demişler. Kesmesi gerekir.
Ama hiçbir vacip. Şekilde farz değil yani.
Farz değil.
İşte mesele bu.
Farz
evet.
değil. Şimdi Hazreti Peygamber'in döneminde sahabiler kendi aralarında gezerken sorarlarmış birbirine. Kurban kestin mi? Diye. Yani kurban kesme bütün Müslümanların yaptığı bir eylem değil, sorarlarmış. Ben kestim, öbürü ben kesmedim oluyormuş. Ve Hazreti Peygamber kurbanını keserken şöyle dermiş kayıtlı. Ya Rabbi bu kurbanımı kendime ve kurban kesmeyen ya da kesemeyen bütün müminler adına kesiyorum, hı-hı, kabul et diye. Yeah. Şimdi kesmeyenler ve kesemeyenler var. Hı-hı. Onlar için de kesiyor kurbanı. Şimdi insan çok güzel
bu
bir nokta şurada.
Bu çok yüksek ahlaki bir tabii kültür ki, işte tabii. Yani biz buraya ulaşmamız
lazım. Bu bir ibadetse zorunluluk değil. Bakın değil. Zorunluluk değil. Bu bir ibadetse kişinin bu konuda zorlanmadan ne yaptığını bilerek yapması lazım, gücü yetiyorsa. Şimdi soruluyor, efendim kredi kartıyla taksilendirerek, borçlanarak, alarak işte kurban kesilir mi? Ya kardeşim, borçlanarak ibadet mi olur? Borçlanarak kurban mı olur? Yani bunu birisinin demesi lazım ki kardeşim kurban niye kesiyorsun? Senin kesmene gerek yok.
İşte sosyal yani, bir faaliyet haline dönüştüğü için hocam öyle. Yani böyledir. Sahabe birbirine sorarken kurbanını kestin mi diye o onu herhangi bir hani bir şey altına almak, bir şeyin içinde değerlendirmek için sormuyordu. Tamam. Masumane bir soruydu. Ama sadece, şimdi kurban kestin mi sorusu insanlar arasında belli ki başka şeyler ifade ediyor
onu
olabilir.
Onu aşmak lazım. Evet. Son dönemlerde sevindirici evet. olan şudur. İnsanlar kurban kesmiyorsa kesecek olanlara parasal olarak, ihtiyacı olanlara parasını veriyor. Sen kurban al, kes diyor. Mesela bizim evimizde olur. Kesmeyen ben keserim ama çocuğum baba diyor ne yapalım biz. Ben onun parasını veriyorum bir arkadaşa yurt dışından. Veriyorum bunu kullanıyorum. Evet. Sen kes.
Ya da kesmese de. Bu da soruluyor hocam. Bu kesme kelimesini hep kullanıyoruz. Kurban bir kesmede. De bunu konuşalım. Yani kes illa bunu bir kesmekle ilgili bir eylemin içerisinde mi olmak lazım? Bu mudur ibadet?
Değerlendirmek şöyle.
Yoksa siz bununla ilgili niyetinizi kurup işte bu sizin söylediğiniz gibi evet. sonrasında mesela olabilecek bir şey de olabilir mi? Yapıyorlar bunu çünkü yani çeşitli kuruluşlar.
Kurbanın, yani şunu sağlamak lazım. Benim peşimde olduğum şu. Türkiye'de inanan mümin insanlardan kurban kesmesi gereken kaç kişi var varsayalım. Diyelim ki 30 milyon atıyorum. 30 milyon insanın 10 milyonu kurban kesti. 20 milyonu kurban kesmedi. Ne olacak? Kurban kesmeyenlerin kurban parasını bir şekilde ihtiyacı olanlara ulaştırması gerektiğini düşünenlerde.
Evet.
O parayı ulaştırırsın. O adam o parayla ihtiyacı olan kişi ister hastane masrafını karşılar.
Hocam bunu söyleyin. İster, işte bütün mesele bu. Yani bu kesmek karşılar. Diyoruz ya.
Tamam. Burası önemli. Bakın önemsediğim söylediğim taraf şuydu. Kurban kesme mükellefiyetinde olan ve gücü olan insanların
ve bunu kurban, severek yapacak
insanların kurban geldi ve geçiyor hiç umurlarında değil, tamam mı? Birileri kesecek nasıl olsa biz bu bize de zorunlu değil madem gidelim işte böyle. Bu doğru değil. Bu bir birlik ruhunu yaratmak için geliştirilen ibadetlerdir. Müminiz hepimiz bu bayramda bunu yaşayacağız. Birimiz keserek, bir kısmımız da ihtiyacı olanlara bunun parasını vererek. Ama herkes bu sürece katılsın. Bu seremoniye, bu şölene herkes katılsın isterim. Kaç lira Türkiye'de işte bir hayvan parası atıyorum? 800 lira, 700 lira. O 700 lira ihtiyaç sahibi değilse ama hayvan bıçaklamakta, kesmekte istemiyorsa o adam o 700 lirayı bir ihtiyaç sahibine verecek. İlla kurban kes bununla da demeyerek. O adam onunla kurban mı keser? Gider bir ihtiyacını mı karşılar? Çünkü bir ihtiyaçtan bahsediyoruz. Bayramların bu şekilde bayram olduğunu görmek lazım. Sadece senin bayramın değil. Bakın ne kadar büyük bir paranın o ihtiyaç sahiplerine gidebileceğini düşünün bir bakın.
Hocam düşünce olarak çok iyi de ibadet söz konusu olduğunda insanların hep üzüldükleri nokta buydu. Eminim bugün dinleyicilerimiz sizin bu söylediğiniz sözlerle biraz daha rahatlamışlardır. Çünkü şöyle bir ifadeleri var, ben tırnak içerisine alıyorum. Bu bunun yerine geçer mi? Yani neyin yerine geçmez ki?
Bu doğru mu? Şöyle diyorlar. Şöyle deniyor. Doğru değil. Sizin yaptığınız sadakadır.
Evet.
Oysa kurban ayrı bir
ibadettir. Böyle şeylerle deniyor. İnsanları manipüle ediyorlar.
Bu bir ikna dilidir. Çok ikna edici gibi görünüyor. Ama sadaka diye ayrı bir ibadet yoktur.
Evet.
Sadaka diye ayrı bir ibadet yok. O yani onun yerine geçecek, geçmeyecek diye bir şey
İşte
yok.
İşte bu kalıbı kullanmasın insanlar. Bu, yerine geçmek kalıbı öyle, iyi bir kalıp
doğru,
değil.
Doğru bir evet. kalıp değil. O doğru bir kalıp değil. Söylediğimiz gibi kurban zaten vacip ya da sünnet kategorisine olduğu düşürülmek için, suretiyle tabii, zaten tabii. gönüllülük esasına evet. göre yapılıyor. Bir evet. adam kesmese ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ama biz başka bir şey söylüyoruz.
Evet.
Burada bir paylaşım var, bir ruhu birlikte yaşama var ve kurban kesmek istemeyenler bunun parasını lütfen ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak bu şölene katılsınlar.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çünkü kurbanlarımız makbul olsun, her türden kurbanlarımız makbul olsun diyerek bir kere daha dinleyicilerimizin bayramını kutluyoruz. Konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün hocamız idi. İyi bayramlar sevgili dinleyiciler.
İyi bayramlar.
İlahi Nizam ve İnsan.